Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugün podcast demedim çünkü bugün video.
Evet.
İnşallah da böyle devam edecek. Yani bir elektrik kesintisi falan olmazsa.
Ama asıl tabii ki yine sesli yayın.
Devam edecek. Hatta evet. Orada da bir güncellememiz var. Nihayet iTunes kendi sistemlerini güncelledi.
Evet.
Ve biz tekrar iTunes'a döndük. Artık
teknoseyir SSL desteği iTunes'un eskide kalmıştı.
Evet.
Let's Encrypt biliyorsun bütün dünyada ücretsiz SSL vermeye başladı. Bayağı da insanlar geçti. Ama iTunes işte eski nesil SSL sertifikalarını desteklediği için sadece biz bir süre sonra düşmüştük. Biz de sonradan fark ettik. Düşünemedik yani bu geçişi yaparken. Neyse ki geldi. Bayağı bir zaman sonra iTunes artık o desteği sağlamaya başladı. Yeniden podcast'imiz girdi.
RSS'ten yine kullanabiliyorlar.
Tabii RSS'ten yine daha önceden eklemiş olanlar da kullanmaya devam edebiliyorlardı. Sadece yeni kullanıcılar aradıkları zaman bulamıyorlardı Teknoseyir'i.
Evet, şimdi Teknoseyir'i iTunes'da ararsanız eskisi gibi artık podcastlerde göreceksiniz.
Tamamıyla Apple'ın suçu. Bizim hiçbir hatamız yoktu bu süreçte.
Aynen öyle, aynen öyle.
Tekrar belirtelim bunu.
Evet. Şimdi bu haftanın gündemi tamamen CES gibi bir şey.
Doğru. Zaten Batı dünyası tatilden çıktı. İkisinde mi üçünde mi ne CES fuarı Amerika'da başlıyor.
Evet.
Herkes oradan oraya gidiyor. Yani sonuçta hani bir 10 gündür bir şey üretilmiyor. Bir içerik, bir haber üretilmiyor.
Doğru.
Şimdi de dolayısıyla fuar.
Fuar.
En büyük
ama
gündem.
Bayağı da bir şey birikti. Çünkü herkes bir şey tanıtıyor.
Şimdi tabii bizim burada hepsine değinmemiz mümkün değil. Ben hani yine bir seçki yapmaya çalıştım. Çünkü şey var, sonuçta bazı ürünler de buralara hiç uğramayacak ürünler.
Evet.
Bazıları bizim sektörümüzün aslında dışında kalıyor. Yine tabii teknoloji ama hani bizi çok ilgilendirmiyor doğal olarak. Ben biraz girişeceğim şimdi maddelere ama bir hani şeyi baştan söyleyeyim. Bir trend, yani aslında CES'e ürün bazında değil de o senenin trendleri gibi bakmak da lazım. Çünkü ürünler yine orada bir şeyler tanıtılıyor ama onların da devamı geliyor sene içinde. Mesela en basitinden şöyle baktığınız zaman bir Chromebook sevdası başlamış gözüküyor. Mesela Asus ve Samsung Chromebook duyurdular. Tamam, Chromebook hiç olmayan bir şey değil de ama hani bayağı hevesliler. Chromebook Flip. Şimdi baktığınız zaman bu Chromebook'ların özelliği işte bu M3 işlemcisi var ya Intel'in.
Hani Atom'un kibarcası.
Evet. Yani aslında birazcık tableti PC'ye çevirme gibi bir şey o operasyon. Bilmiyorum ne kadar ilgi çekecek ama hani Türkiye'de de pek ben hiç kendim rastlamadım bir Chromebook'a. Satıldı mı böyle resmi yollardan bilmiyorum.
Asus sattı.
Sattı mı?
Sattı.
Yine o zaman belki yine Asus'tan bu ürünleri burada görürüz. Bir diğeri de şimdi tek tek birazdan geçeceğim. OLED'e bir merak var gözüküyor. Zaten LG bunu ön planda, onun üreticisi. İşte Asus bile, Sony bile OLED televizyon
buldu. OLED'i kabul etti.
Evet, bunlar benim hani genel olarak şeyde gördüğüm, fuarda gördüğüm öne çıkan şeyler. Şimdi Asus'tan gireyim. Onlar da şimdi bir trend var. Küçük parçalı routerlar yapıyorlar. Dağıtıyorsun. Onlar birbirleriyle konuşuyorlar ve böylelikle bütün ortamı kapsama alanına alıyorsun.
Evet.
HiveDot ve HiveSpot diye iki tane ürünleri var. Birisi daha gelişmişi, birisi daha az gelişmişi. Daha ekonomik modeli. Bunlar böyle küçük yuvarlak cihazlar, yine aynı mantıkta evine dağıtacaksın. Onlar kendi aralarında
kolay konfigüre edilişi.
Evet.
Ya bu gerekli bir şey de o yüzden. Çünkü şimdi bak TP-Link'in kaç tane range extender modeli oldu? Her markanın Asus'ta 2-3 tane. Her markada en az 2 tane range extender var. Artı insanlığın evinde range extender var.
Doğru.
Çünkü buna ihtiyaç duyuluyor. Fakat o range extender dediğin hastalığı kurması bir sorun. Install eden yani WPS var falan, kolaylaştıracak şeyler var ama olmuyor işte. Yani kurması çok zor. Bir hani zengin ülkelerde evler müstakil ev daha büyük falan.
İki katlı oluyor işte.
Sonuçta bu Wi-Fi'yi yaymaya ihtiyaç var ve range extender'ı kurması, entegre etmesi ya da işte kabloyla uzatıp ucuna access point koymak falan, bunlar çok teknik işler, çok uğraştıran şeyler. Bunları basitleştiren bir sürü çözüm çıktı. Amerika'da Türkiye hiç gelmemiş bu, sırf bu işi yapan markalar falan var. Ne yapıyorlar artık? 2-3 tane router koyuyor.
Doğru.
Bunlar mini router. Aslında hani access point ya da range extender gibi şeyler kendi içinde. Onu bir set halinde satıyor bütün yapı taşlarıyla. Çok kolay entegre ediliyor. Zaten bunlar hep telefondan yönetiliyor tabii. falan. Bütün eve yerleştiriyorsun. Oluyor, bitiyor.
Ve şöyle bir şey var. Mesela sen Asus router kullanıyorsun. TP-Link'ten extender alıyorsun. İnsan bir şey oluyor. Ya bunlar uyumsuz olur mu vesaire. Bir şüphe yani, oluyor.
Olmaz ama o tabii ki insanlar tabii, düşünüyor.
Şimdi hiç olmazsa bunu böyle set halinde alıp rahat ediyorsun.
Öyle öyle. En önemli şey ama kurulumu, kesinlikle. Entegrasyonu. Bunların özelliği basit. Hı hı. Entegre edilmesi, kurulması.
En son Google'da duyurmuştu değil mi?
Biraz evet, modayı işte. Biraz onlar başlattı zaten. Hı hı.
Bize çok lazım değil.
Evet.
Onu söyleyeyim. Çünkü hani tamam hani 200 metrekarelik dairede oturan da var ama hı. genelde hani 140-150 metrekare bir daireye düzgün bir router, öyle hani dolabın içine konulup kapakta üzerine kapatılmadığı tabii. falan sürece
genelde işe yarıyor.
Yetiyor. Ha ama kat çoğu insan için problem. Eğer dubleks bir yerde oturuyorsa ya da işte öyle müstakil katlı bir evde oturuyorsa tabii ki sen ne yaparsan yap üst kat alt kat çekmez.
Tabii.
Router'la. O zaman işte bu uzatma çözümleri falan değer kazanıyor.
Öyle. Asus'un şöyle bir ürün gamı daha var biliyorsunuz. MacBook'larla yarışıyor Asus bir anda. Yani PC tarafının MacBook'u olmaya çalışıyor Zenbook'larla. Zenbook 3 zaten vardı.
Ve iyiydi.
İyiydi. Deluxe'unu çıkardılar. Çünkü biliyorsunuz MacBook'ta güncellendi. MacBook Pro'yu güncelledi.
Evet.
Orada Asus da kendi Zenbook'unu güncellemiş ama burada şöyle bir parantez açayım. Bütün firmalar şu anda Kaby Lake güncellemesi yapıyorlar zaten.
7. nesil.
7. nesile geçiyorlar.
Diye geçiliyor. Çünkü çıktı.
Çıktı. Bu Zenbook 3'ün de 14 inç ekranı var ama kasa 13 inç. Yani biliyorsunuz.
Dell'in XPS 13'te başlattığı gibi. Olay. Ekranın çerçevesini ortadan kaldırınca
evet.
küçük kasaya kocaman bir ekran takabiliyorsun.
Yine yani işte.
Kocaman dedim. Bir inç canım. Yukarısı. Bir kategori yukarısı.
Yine orada MacBook'a biraz özenerek 3 tane Type-C port koymuş. USB-C port.
Büyük USB'lerden. Yani
özenerek deyince bir tane koyması lazımdı.
Son MacBook Pro'da tabii şey var. Çepeçevre şey yok. Type-C var. Bunda da iki tanesi Thunderbolt 3 destekliyormuş. 16 GB...
Şarj şeyi de mi gene aynı Type-C'den
ona
acaba?
Ona bakacaktım bak unuttum.
O zaman tam işte şey evet. olacak, özenmiş olacak.
16 GB RAM'i var, 1 TB SSD ile geliyor ama bu hep bu şimdi izleyeceksiniz, göreceksiniz. Her firmanın böyle üst seviye şeyleri olacak ama Türkiye'ye özelinde konuşursak onlar hep değişen konfigürasyonlarla evet. geliyor. Yani 16'yı okuyorsun da sen bazen...
Çünkü zaten fiyata gelmiş. Yansıyor yani. Daha ya yansıyor.
Zaten pahalı bir makine.
Için. Tabii.
1 TB SSD ile iyice fiyat patlamasın.
Evet.
İyi. Ama şık görünüyor.
Evet. Bu en iddialı MacBook'a falan rakiplerden birisi PC dünyasındaki.
Ve haklılar da hani güzel ürünler. Diğer taraftan işte demiştim Chromebook Flip'i çıkarıyorlar. Bir de şey var Asus'ta pek hani gündeme gelmiyor bizim gündeme gelmiyor. Bir de iş kısmı var.
Asus Pro diye bir
evet.
ayrı markası var Asus'un.
Orada da işte iş bilgisayarı konumlandırmasıyla bir 14 inç var. Orada da şeyi hedefliyorlar. Bu Lenovo'nun ThinkPad X1 karbonu var. O da çok güzel bir bilgisayardır. Ona birazcık karşısına konumlandırmışlar bir bilgisayarda. Asus'ta gelişmeler böyle diyebilirim. Bir de sürpriz, yani sürpriz demeyeyim de Zenfone AR çıktı. O da telefon ama özelliği şu. Google'ın Tango'su var biliyorsunuz. AR'si. Yani böyle kaldıracaksın telefonu. Orada senin orada arttırılmış
gerçek hayatın
ortamı tarayıp
evet.
Ekrana aktarmış gibi bir şey oluyor
bu Tango
projesi. Ama bu, işte yani ne kadar hani çalışıyor, ne oluyor? Son zamanlarda bir iki şey izledik. Demo izledik.
Bir tek Lenovo'da vardı benim bildiğim bu Tango'lu telefon. Şimdi Asus 2 numara oldu. Hatta şey falan var bunda. 8 GB bellekle falan geliyor.
Evet.
Yani iyice abarttılar. 2560'a 1440 ki bu şeyi de destekliyor. Bu durumda Google'ın sanal şeyi neydi? VR'ı. Daydream.
Evet.
Onu da desteklemiş oluyorlar. Bakalım.
Ya bu biraz bu Tango projesi hani her kullanıcının işine yarayacak bir şey değil.
Öyle.
Tam olarak kime yarayacak ben açıkçası canlandıramıyorum. Hani mesela izleyiciler yorum yapmışlardı biz bunu konuşurken bir ara. İşte emlakçıya yarar mesela. Evi çekiyorsun. Hakikaten şöyle çevirerek çektiğin zaman 3 boyutlu gezme imkanını sana ortaya çıkarıyor.
şeyi hatırla, Google Glass'ta da hani bakacaktın, baktığın yerin işte ismi çıkacaktı, ne bileyim gittiğin yerin adı çıkacaktı. Burada da öyle şeyler lazım ama işte o zaman da yerleştirmenin iyi yapılması gerekiyor ki mesela bizim işimize yarasın. Evet. Olduğum yeri görsün, tanısın, tabelalarını çıkarsın, şu tarif versin. Bu gelir bence Türkiye'ye de. Sonuçta ezen fonların hepsi geliyor. Samsung'dan bir duyuru var. Saatleri var ya, S3, S2. Evet. Bir de Gear Fit var tabii, 2. Onlar iPhone 5 ve üzeri telefonlarda iOS 9'dan itibaren çalışacaklar. Zaten bu gizli bir şey değildi. Duyurusunu yapmıştı Samsung. Hı-hı. Artık resmen açıklandı bu. Dedikodu düzeyindeydi. Artık gerçek. Apple kullanıcıları da saatleri kullanabilecekler isterlerse. Dediğim gibi Samsung da Chromebook işine giriyor. Benzer konfigürasyonlar. Çünkü Intel'in M3'ü etrafında toparlanıyor. Fakat orada daha çok konuşulan başka bir şey var. Samsung bir oyun bilgisayarı yaptı. Ama yani uzun zamandır böyle çirkin bir şeyi kimse görmemişti. Yani kasa gerçekten çok çirkin. Herkes onu konuşuyor. Yani bu devirde bu kasa nasıl yapıldı diye. Bakalım, ben en çok şeyi merak ediyorum. Samsung işte bu benim elimdeki ürünle birlikte laptop piyasasına Avrupa'dan, Türkiye'den çekilmişti. Şimdi acaba geri gelecekler mi? Ben en çok o sorunun cevabını merak ediyorum. Sony'ye gelirsek, şimdi bir defa HDR çılgınlığı devam ediyor bütün firmalarda. 4K zaten var.
Orada hatta artık ötesine geçiyor.
Ötesi de hatta ufak ufak, ya yani 8K lafları geçmeye başladı. Ama burada ilginç olan Sony'nin de tepe modellerinde OLED'e geçmesi.
Evet.
Ne diyorsunuz? Bir hamle oldu. Şimdi LG,
Sony ilk OLED tabii, televizyonu yapmıştı zaten.
Yapan firma odur.
Küçük bir televizyondu.
Ufacık bir şeydi o.
İnanılmaz pahalıydı. Daha çok işte yapabiliyoruz demek gösterisiydi. Sonra Sony OLED'e hiç bulaşmadı bir daha. Şimdi işte üst seviyede.
Şimdi LG OLED TV çıkardı zaman bunun haber değeri pek yok. Çünkü adam zaten onu üretiyor. OLED'in sahibi, evet, LG. Ama başkası da çıkardığı zaman her diyorsun. Demek ki bir şey geliyor. Bir trend başlıyor.
Ha Murat, şimdi OLED'in ama hakikaten o siyah kalitesi, görüntü kalitesi çok iyi. Bizim öyle de buraya bir gelmişti bir tane, biliyorsun.
Olay olmuştu, evet.
Açtığımızı anlamıyorduk yani.
Siyahından dolayı.
Ekrana görüntü gelmediği, hı-hı, sürece. Yani ister istemez demek ki oraya geçmek zorunda hissettiler
biraz
kendilerini.
Biraz da riskli bir karar değil mi? Şimdi çünkü bir anda tepeye OLED'i koyduğun zaman altındakiler, sen birkaç ay önce zaten en işte harika siyahımız var diye aslında elindeki olan panelleri övüyordun. Hı-hı. Şimdi en tepeye OLED'i koyduğun zaman biraz kendine çelişir bir duruma geçtin aslına bakarsan.
Ya ama biraz öyle oldu ama fiyat şeyine bakmak lazım.
Tabii onlar pahalı olacak. Bunlar yani ucuz televizyonlar değil. Samsung da şey diyor. Bende de diyor QLED var. Hmm. OLED değil.
O değil, Q.
Biz diyor OLED kadar iyi siyahlar veriyoruz. İyi görüntü veriyoruz. Göreceğiz.
Görmek hani, lazım.
Görmek, evet, lazım. Pek bir şey diyemeyiz görmeden.
Ya sonuçta LCD ekranın teknolojisinin geleceğe gitmeyeceği belli o da. Yani aydınlatıyorsun, doğrudan ışığı yansıtıyorsun da falan da filan da. Kendinden ışık yayan piksellerle gitmen lazım. Hmm. Zaten günümüz televizyonlarının incelmesi falan nedeni, tamam işte LED aydınlatmayla incelediler ama asıl jilet gibi olanlar OLED TV'ler.
Evet.
Bu işte kolumuzda akıllı saatten telefonların, hmm, falan incelmesinin nedeni yine AMOLED ekranlar. O yüzden hani bu kendinden aydınlanan pikselli bir teknolojiye geçileceği, evet, ortada. Zamanında SED diye bir şey dediler. Unutuldu gitti. Bir ürün çıkmadı, ortaya bir şey çıkmadı. Başka bir alternatif de yok.
Evet.
Bu iş OLED üzerinden gidecek. Evet. Demek ki Sony üst düzeyde OLED'e geçtiğine göre OLED'in de işte olgunlaşması artık.
Herhalde.
Yani bu daha fazla Sony bile dayanamamış.
Dayanamamış.
Demek ki OLED yeterince olgunlaştı.
Evet. İyi bir şey. Bir yandan da çünkü Sony'nin özellikle bu upscale'deki başarısı acayip iyi. Hani bir de iyi bir panelle birleştirme, bence Sony kendi için hayırlı bir iş yapıyor.
Şimdi o en üst düzey televizyonlarda en iyi görüntü işleme yongalığını kullanıyorlar. Evet. Bu X-Reality'nin en yüksek versiyonunu kullanıyorlar. Tabii ki her zaman ilk modellerden birazcık çekinir insan ama bence iyi olacaktır.
Hı hı. Bir de şey yapmışlar. Ses ekrandan çıkıyormuş.
Evet, panelin kendisini titreştirerek ses dalgalarını direkt resimden üretiyor.
İlginç bir yaklaşım.
Şimdi ilk başta bu benim tüylerimi diken diken eden bir düşünce. Görüntü titreyecek mi?
Yani evet.
Tabii ki titremeyecektir. Herhalde. Hani yok bu hani kimse öyle bir şey almayacağına göre öyle bir şey üretilmiş olamaz. Ama görmek lazım. Bir yandan şeyi düşünüyorum. Hani direkt resimden sesin gelmesi acaba çok harika bir his mi oluşturuyor? Yani, harika bir deneyim mi oluşturuyor? Yoksa çok garip oldu ya böyle olmasın mı dedirtecek? Çok merak ediyorum onu. Yani bunun görüntüsünden falan daha çok onu evet. merak ediyorum. Panelden ses nasıl?
Evet.
Nasıl oluşuyorsa değil. O eskiden beri demolar vardır işte pencere camından hoparlör yaptım falan. fuarlarda falan çok yaparlar onu. Hani teknoloji kısmını merak etmiyorum da deneyim nasıl? Hı-hı.
Bunu gelince denettirirler bize. Biz de öğrenmiş oluruz. LG de onlar da şeye devam ediyor tabii. OLED'leri geliştirme 2.57 milimetreye indirdi.
Kalınlığını.
Yani, genel evet. olarak televizyonlar işte özellikle de OLED'ler çok inceldi Murat.
Çok ince.
Yani ya 2.5 milimetre.
Artık endişeleniyorum. Yani onu oradan çıkart. Ben elimi sürmem öyle bir televizyona.
Büyük ekranlarda lojistik bir sorun haline geliyor. Bu kadar ince ekran. Büyük televizyonlarda esniyor. Hı hı. Kutudan çıkartması bile bir düşüneceğim ya. Şöyle.
Gerçi şey oluyor. Orta kısımları gene kalın oluyor. Ya sonuçta elektronikleri falan var, koyman
onu
gerekiyor.
İnceltemiyorlar evet.
Veya bazıları şey yapıyor. Onu ayrı bir kutuya ayırıyorlar. Hı. Tabii. Panelin üzerinde olmuyor da televizyonun kenarında bir yerde falan da saklayabiliyorsun.
Bunun güzeli duvara asması bence.
Öyle.
Evet.
Hiçbir çıkıntı yapmadan artık tablo gibi.
Tablodan ince ya.
Evet. Güzel olacaktır ama işte o elektronik kısmı harici kutuda falan olursa.
Evet. Bakın bu elektronik kısım konusunda bir şimdi Xiaomi'de Mi TV 4'ü tanıttı. Adamlar TV de yapıyorlar. Aslında senin çok istediğin bir şey yapmışlar. Çerçevesiz direkt ekranı yapmış adam. Hmm. Ama burada ilginç olan şey şu. Biz diyor elektronikle paneli ayırdık. Ve sen diyor panelinin elektroniğin anakartını bile ileride upgrade edebileceksin.
Tabii ki olmayacak. Biliyorsunuz ki olmayacak.
Ha şurada
televizyon öyle lazım. Bir cihaz değil.
Evet. Bunu kim denedi ya? Samsung mu denemişti? Upgrade edilebilir ben. Televizyon. Öyle bir şey hatırlıyorum. Kimse yapmadığı için şimdi kimse hatırlamayacaktır ama onu öyle de pazarlamışlardı. Buradaki şey şu. Şimdi bak telefon geliyor bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Bu adamlar burada yoklar. Ama televizyon gibi şeyler nasıl gelir ben düşünemiyorum resmi.
Ya bir yandan şöyle bir şey de var Murat. Xiaomi bir şeyler tanıtıyor. Biz sadece Çin'e satacağız diye tanıtıyor. Ha, sonra gidiyor CES'te tanıtıyor ama. Hmm. Yani şimdi ne yapmak istediklerini ben tam anlamış değilim. Yani daha Çin pazarını doyuracak kadar çok üretemiyorlardı. Hakikaten öyle bir sıkıntıları da var üretim anlamında.
Router duyurdular.
Bir sürü bir şey duyurdular evet. Yani
o yeni telefonlarının beyazını duyurdular. Ama hani renk olayını ayrı bir ürün duyurusu yapmak yani benim çok aklıma yatmıyor ama yapmışlar.
Evet. O router biraz fazla kaba. Hani bir adamların tasarımları fena değil de
İş
bu
amaçlı.
Evet. İş router. Olunca öyle oluyor demek.
Ya Xiaomi çok farklı alanlarda bir şeyler üreten bir firma.
Evet.
O değişik bir şey hakikaten. Ya ben şey bile gördüm ya.
El feneri
falan değil. Suyun sertliğini ölçen alet üretmişler. Hmm. Bildiğin suya sokuyorsun. İşte pH'ını falan gösteriyor sana. Xiaomi marka. Yani ne alaka?
Ya bir sürü webcam bile üretiyor. Ya güvenlik kamerası, IP kamera pardon. Bile var adamlarda. Bu arada hani $5,000 harcayacaksanız Dell size 8K monitör satabiliyor. 32 inç ama. O yüzden adı monitör.
8K'nın bir sonraki aşama olduğu çok net ortada.
Çok.
Dünyada zaten 8K diye bir şey görüntü sektöründe, sinema sektöründe var.
Var.
Bizim evlerimize henüz bahsi bile ulaşmadı tabii ki.
Daha 4'e doğru düzgün geçemedik ki yayın yok yani.
Ya o kadar büyük sorun ki şimdi sen illa sinemaları düşünme. Biz bu kameraların hepsi 4K çekiyor ama bir 4K çektik mi mahvoluyoruz arkada onun işlenmesiyle.
Tabii.
Kart boyutları.
Depolaması ayrı dert, işlemesi ayrı dert, göndermesi ayrı dert. Sonra izleyicinin alması da ayrı bir dert.
Tabii.
Daha 4'ü doğrultamadık. 8 falan millet uçup gidiyor yani.
Öyle. Gerçi daha ufak hani 32 inçte kimseyi ikna edemezsin belki de.
Ama burada tek bir pikseli acaba görebiliyor musun? Bu süper bir şey yani.
Değil mi? Görmek lazım.
Buna göre ekran kartı yok zaten.
Yok. Çift ekran kartı en fazla yani ancak.
Yani tamam görüntüyü alırım da öyle performans.
Yok. Alamazsın. Google Assistant TV'lere geliyor. Bu da şey.
Siri evet. Yani. Google'ın Siri'si.
Android TV'lere tabii. TV derken evet, onları kastediyorum.
Televizyondan yardım isteyeceğiz.
Yani
şeyde Apple'ın yaptığı demolarda güzel gelmişti bana. Hani yazmaya falan uğraşacağını söylüyorsun. Yani, evet. Sana buluyor, getiriyor işte vesaire.
İçinde şu artistin olduğu filmleri göster vesaire gibi onlar iyi çalışıyordu.
Eğer o entegre edilirse Apple'ın yanına alternatif olur, iyi olur.
Ama her Android TV hemen çat diye gelmiyor. Yine Amerika'da başlıyor.
Ya bu tür teknolojilerin televizyona gelmesi... Şimdi televizyonun çok özel bir yanı var. Televizyon ortada, salonda, bütün ev halkının önünde. Kişisel bilgisayarlara, telefonlara göre yapılmış teknolojiler orada farklı değerlendirilmesi lazım. Tutmayacaktır. Hani dolayısıyla yalnız yaşayan tam adam için televizyon da kişisel bir şey ama hani öyle ayıramazsın.
Öyle.
O şekilde konumlandıramazsın. Ben hani televizyonda çok bir anlam yani mesela ya, Skype falan gibi şeylerin de hepsi televizyonlara aktarıldı. Tabii. Hiç kullanını görmedim.
Bu dediğin %100 doğru. Bir tek şeye düşünüyorum. Şimdi akıllı şimdi biz televizyona taktığımız zaman kablo TV'yi kullanıyoruz. Ama ileride herkes daha fazla Netflix kullanacak, daha fazla dijital içerik kullanacak. Onların aramasında sesli komutlar bayağı bir kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. İçerik aramak için yani şeyde televizyonda işte bilmem ne kanalındaki
o,
şey başladı.
Ama o sesli kontrol o bugün var. Bu assistant bana diyorsun ki bana Kıbrıs'a ucuz şeye bilet bul diyorsun. Cuma akşamına uçak bileti bul diyorsun. Evet. Hani bu farklı bir şey. Bu komşu asistan dedim bir teknoloji. Bilemiyorum yani televizyondaki kullanımı telefon kadar bir tam bir asistan olmayacaktır. Hı. Biraz bunun bence kişisel olması lazım. Ama bunları Google'da düşünmüştür tabii ki bizden tabii önce. Düşünmüştür. Ürün nasıl olsa senin dediğin gibi bu Türkiye'ye nasıl olsa gelmeyecek. Televizyona eklense bile Türkiye'de çalışmayacak. İşte Cortana'nın Türkiye'ye bir türlü gelmediği gibi. O yüzden aslında boşuna konuşuyoruz.
Kingston 2 terabayt flash disk duyurdu.
Evet. Geçen seferde senede 1 terabayt duyurmuştu.
Evet.
Oldukça estetikten uzak bir tuğla, mini tuğla şeklinde bir çubuğu var Kingston'ın. Ben onu ikiye çıkarttı.
Şunu soracağım. Sana Kingston verdi bunu. Allah yani abi kullan dedi. Sen buna cesaret edip de 2 terabaytı doldurup yanında taşır mısın ya? Kaybolma
ya
riski
şöyle,
var, bozulma riski
kaybolma riski var. Yani ya da işte ya bunu göreceksin. Hani bütün arşivini buna koyup da sürekli yanında gezdiriyorsan o çok doğru bir şey değil. Yani. O çantan çalınır, gidersin. Ama bu veri taşımak için çünkü bazen terabayt büyüklüğünde veri taşıman da gerekiyor.
Biz çok uğraşıyoruz videolarla
benim
işte.
Benim sırt çantamda şu anda var 2 terabayt veri.
Ya harici disk yerine onu kullanacaksın
evet,
işte.
Ya tam daha dayanıklı daha çok yani hard disk taşımaktan çok daha güvenli.
Darbelere daha evet,
bozulma ihtimali
yani
var ya.
Evet.
Ama işte kaybolması beni yapıyor, çok düşündürüyor yani. Ya da var. Kalabalık şirketlerde USB deyip alıyor adam gidiyor. Bakmıyor ki ya o 2 terabayt o çok değerli bir şey.
Sahip çıkması sahip senin sorumluluğun. Lazım. O Kingston üretiyor. Sahip çıkması senin derdin. Ha diyebilirsin öyle bir şey olsun ki bunda telefondaki gibi uzaktan kitleme, ya, uzaktan patlatma olsun. Hani ama şimdi bu kadar kritik bir veriyi doldurup da yanında taşıyorsan işte artık sen biraz uyanık olacaksın.
Kesinlikle.
Zincirle bağla koluna falan.
Eskiden biz çocukken silgileri boynumuza asıyorlardı. Evet. Kaybetmeyelim diye. Ortası delik oluyordu onların.
Ben asmadım hiç. Ama kaybedersin canım. Yani tabii kaybedersin. Canım. Sen kaybetmezsin de işte bir kazaya uğrarsın. Çantan tabii gider. Olacak işler bunlar. Normal şeyler. Ve dikkat edeceksin.
Evet. HDMI 2.1.
Evet. Bence hepsinden önemli bir şey. HDMI 2.1 duyuruldu.
Evet.
4K'da 120 Hz. Gerçi HDMI tabii DisplayPort'un arkasında kaldığı için yetişmeye çalışıyor şimdi.
Yetişmeye çalışıyor.
4K'da 120 Hz, 8K'da 60 Hz, HDR hepsi var.
Evet.
8K'da HDR.
Oo acayip.
Fakat yeni kablo. Hmm. 2.1 kablosu arayacaksın şimdi bir de.
Oh.
Gerçi bir yandan da iyi. Çünkü 1.4, 2.0 kablosu işi zaten karışmış durumda. Tabii konektör falan aynı olacak.
Sen şimdi DisplayPort geride Git'in gerisinde kal diyorsun ama DisplayPort
televizyonda
giremedi
yok
ki.
Kamerada yok.
O yüzden çok önemli HDMI'nin update edilmesi.
2.1.
Evet. Ne zaman hayatımıza girer?
Kim bir seneyi zaman geçer. Herhalde. İlk ürünlerin görmemiz. Hep böyle oluyor çünkü.
Hep böyle oluyor. Honda da paylaşımlı elektrikli arabasını duyurdu. Buradaki paylaşım şu. Şöyle bir zihniyet var. Şimdi bir taraftan hani kendi kendine giden arabalar vesaire geliştiriyor da araba hani park edip orada kalmasın. Bir işe yarasın. Sana ekonomiye katkıda bulunsun.
Hı-hı. Öyle bir uyanış başladı bir iki yıldır.
Honda'da ya bu konsept arabada bir daha. Tabii, araç zaten gördüğün zaman böyle gelecekten fırlamış gibi görünüyor. İki kişilik. Sen işte kullanmadığın zaman da o takılıyor.
Taksicilik yapıyor.
Taksicilik yapıyor.
Korsan.
Ya ileride zaten hani bunun şimdi matematik modellemesi falan da yapılıyor. Geçenlerde bir yazı okudum. New York'taki taksileri %85'ini kaldırabiliyorsun bu şekilde kullanarak diyorlar.
İsyan çıkar ki.
Evet.
İşte ama gidişat da o yönde çünkü çok düşecek. Düşünsene trafik sorunlarını hallediyorsun vesaire. Belki ileride şey olmayacak diyorlar. Hani bir arabaya sahip olma durumu olmayacak. Herkesin olacak arabalar. Hı-hı. Sen ihtiyacın olduğu zaman çağıracaksın, kapına gelecek bir tanesi.
Ya taksiye biniyorsun. Yani şunu düşün işte. Amacın ulaşım.
Evet.
Beylikdüzü'ne gidebilmek.
Evet.
Taksiyi çeviriyorsun hani taksiyle gideceksin diyelim. Biniyorsun. Hani tutup da taksinin lastiği, kış lastiği mi, motoru, bilmem ne mi bilmiyorsun. Hani biniyorsun gidiyorsun. Dolayısıyla hani şimdi çok az miktarda adam için işte efendim işte sürüş keyfi bilmem ne. Tabii şehir içinde dur kalkta ne sürüş keyfi yaşıyorsun tartışılır o ayrı bir şey de. Ama benim derdim ulaşmak abicim sadece. Evet. Şeyle Ferrari ile ulaşmak, Dacia ile ulaşmak falan bir şey fark etmiyor. Saatine bakarım işte ulaştım mı ulaştım. O yüzden hani otomobile sahip olmak bir de şu var mesela yani New York'ta Londra'da genelde araban olmaz. Çünkü zaten park edilecek yer büyük evet. sorundur.
Şehir arabayı, merkezine ha, bazı yerlerde girmek yasak zaten
işte, arabayla. O yüzden hani araban olmaz hı-hı. normalde. İşte şimdi birazcık bu ya araba gel arabaya sahip olmak gerçekten gerekli mi? Eğer her istediğimde, her aradığımda araba bulabileceksem arabaya sahip olup kapının önünde öyle yatmasını sağlamak hı-hı. mantıklı bir şey mi? Artık bu sorgulanmaya başlandı.
Evet.
İşte böyle paylaşımlı arabalar yani, işte ortamalı olacak.
Zaten evet. şeyler bu Uber falan gibi servisler şimdiden bu işe kafa yoruyorlar. Evet. Biz buradan nasıl ekmek yeriz? Gelecek çünkü buraya gidiyor. İnsanlar bunun farkında.
Yani aklıma geçen bir şey geldi. Bütün arabalar otomatik olsa trafik lambası gerekli oluyor mu?
Nasıl yani?
Yayalar için gerekli.
Kendi gider.
Kendi giden arabalar.
Şimdi hepsi birbiriyle konuştuğu zaman hani tabii bir koordinasyon yapabilirsin ama şöyle hani onu üst akıl durdurur.
Hmm.
Öbürlerini geçirtir falan. Hani ışığı yakman, fiziksel olarak yakman gerekmez. Ama o şey diyebiliriz belki yani bir sonraki nesil kendi giden arabalar.
İşte bir de yaya olacak her zaman. Yayalar için bir ışık olacak.
Ona çünkü trafikte şey mesela kırmızı ışık yeşile döndüğünde işte öndeki araba onu
görüyor. Kornaya basılır o zaman.
Evet. Tabii. Bir hızlanma süresi var.
Zaten bu işte %85'e düşürüyoruz dedik ya. Evet. Hep bu ufak ufak şeylerin etkisiyle. Çünkü trafikteki o zincirleme etki çok büyüyerek gidiyor.
Her sürücü yeşili aynı anda görüp bir şekilde en arkadaki adam bile aynı anda gaza bastılar. Yani aynı anda hareket etseler müthiş bir tabii. zaman kazancı olurdu.
Tabii.
Ya yani orada şimdi dediğim gibi bir üst akıl
evet, lazım.
Oluştuğu zaman şey başlar. Mesela bir arabayı kırmızıda hiç takılmayacak şekilde o
geçirtebilirsin.
Hani 5 kilometre öteden tabii. manipüle edebilir
evet.
hızını, gidişini
doğru.
falan filan. Şimdi düşünmediğin şeyler hı-hı. olur. Ama dediğim gibi o belki artık hani bu kendi gidenin versiyon evet. ikisi üçü gibi düşün.
Ve hep söylüyoruz ya o tip sistemlerde klasik sürücü olmayacak. Çünkü bütün sistemi bozuyor.
Evet. Tabii. Orada birisi makas atarak ya. Trafiğe çıktı mı?
Evet. Nvidia'dan birkaç tane haberimiz var. GeForce Now hizmeti vardı Nvidia'nın. Shield tablete
özel. Buluttan oyun oynatma.
Evet. Bize yabancı bir şey değil. Biz onu çok yaptık burada.
On Live'dan başlayarak.
Evet. PC ve Mac'e getiriyorlar şimdi.
Evet.
Tabii hani biz kota ve bağlantı hızlarından mağdur insanlar olarak bunları uzaktan izledik hep. On Live dahil. Ama şey o zaman bile On Live'ı biz yaptığımız zaman bile oynayabildiğimiz
oynanıyordu, oyunlar vardı. Oynanıyordu.
Evet.
Oynanıyordu. Oyunun türüne göre değişiyordu. Bu GeForce'un da grid hizmeti genelde hani o başlatmadan önce bir test yapıyor. Diyor ki sen çok uzaktasın diyor şeye. Evet. Data merkezine. Hı-hı. Oyunların gerçekte fiziksel olarak çalıştığı sunucuların durduğu yere çok uzaktasın. Gecikme ifade ediyor bu uzaklık. Olmaz sende bu iş diyor. Ama şimdi PC ile falan, PlayStation'da bu var. Hatta oradaki de PlayStation Now. Biraz GeForce Now esinlenme olmuş. ya bu hizmet her şeyde var olacak herhalde platformda.
Tabii. Aslında çok mantıklı çünkü işte önümüzdeki laptoplar şunlar oyun oynatamıyorlar. Ama bu sisteme öyle oynuyorsun. Olsa mis gibi oynuyorsun.
Öyle oynuyorsun.
Tek umudum şu, şimdi OnLive için Türkiye'nin pek bir önemi yoktu zamanında. Niye adam buraya yatırım yapsın, ama Nvidia burada ürün satan bir firma. Burada var olan bir firma. Belki işte Türkiye'ye de yakın sunucular görürüz.
Ya gerçi biraz fiyatının düşmesi lazım Murat. Bir fiyat belirtilmiş orada. 20 saat için 25 dolar gibi.
Ama oyunu da satın almayacaksın işte. Orada o hesabı yapacaksın.
Bütün oyunlar yani, Spotify gibi düşün. Bütün şarkılar senin orada abonelik süresince. Burada da abone oluyorsun. Bütün oyunlar senin.
Evet. Ve hani bu iş bir gün standart olursa oyun işi biter zaten. Oyun da aboneliğe döner. Korsan morsan
tabii
kalmaz.
Ya, o zaman Türkiye'ye falan da bir sunucu merkezi tabii, vesaire açılır.
Firmaların hayali o. Hayali çünkü o. Bu korsanın falan iflahını kesiyor.
Evet, tam çözüm.
Tam olarak yok ediyor.
Hileye ama pek çare olmuyor ama.
Daha hani zaman var. Öyle. Kesinlikle o günlere gelmeye.
Şimdi hem AMD birazdan bahsedeceğiz, hem Nvidia. Şimdi ikisinde de biliyorsunuz Nvidia'da G-Sync, AMD'de FreeSync çözümleri var. Ekrandaki yırtılmaları engelleyen.
Değişken tazeleme hızı.
Evet. Şimdi bunun bir sonraki neslini açıkladılar. Nvidia G-Sync'te HDR özelliğini destekliyor.
Evet.
Yeni monitörler duyurdular. Ama bu monitörler hep çok üst düzey monitörler yine.
Ne ilginçtir ki AMD de FreeSync 2 ile aynı şeyi destekliyor. Aralarında, ama yine iki ayrı format bunlar.
İki ayrı format. Abi bu çok saçma bir şey, ben sana söyleyeyim. Yani hiç gerek yok. Gerçekten bu gerçekten tek bir standartla çalışabilecek bir teknoloji. Ama böyle ayrı gayrı gidiyorlar.
Ama Nvidia biliyorsun daha para istiyor. Hani
tabii.
Şey yapıyor yani.
Nvidia ilk olmanın da birazcık avantajıyla bunu paraya dönüştürdü. Evet. Ve memnunlar da.
Pahalı oluyor ama monitörler.
Tabii monitörler pahalı oluyor.
Ya birinin diğerini domine etmesi lazım. O da pek olacak
pek
iş değil.
Olacak iş değil, evet.
Şimdi AMD'nin çözümü ek donanım gerektirmiyor. Sadece hani biraz üreticinin o standarda uyacak şekilde düzenlemesini yapması gerekiyor. Nvidia donanım bazlı bir şey. Özel devre gerekiyor.
Evet.
Valla bu iki şekilde, bu iki firma çekiştirdiği sürece hiçbir şey olmayacak. Ben şu anda ne FreeSync alırım ne G-Sync alırım. Çünkü kendimi monitör yüzünden ekran kartımı bağlamış oluyorum.
Bunların da istediği biraz aslında.
Tabii ki, ama bir ortak bir çözüm ol. Ya burada yapılabilecek tek şey şu. Intel, ya Intel'in de işi değil. Microsoft falan gelecek tepeden. He. Ben bunu yaptım, bu budur diyecek. İki firma da üzülecek belki, ama
tabii.
Hani ama burada da işte bunların AMD ve Nvidia'yı kim hizaya çekecek? Daha yüksesi yok ki, üçüncü bir oyuncu. Dev bir güç yok ki üstte.
Olsun, sen yine de çok mantıklı bir şey dedin. Yarın öbür gün Microsoft DirectX 12'nin bilmem ne sürümünde kendi standartını getiriverir bu işi. DirectX 12'ye ekler, 13'e ekler, neyse. Zorlayabilir.
İşte bir şekilde birisi yani standartını koysun.
Evet.
Belki çok iyi bir standart olmasa bile bir standart olsun, ben daha umutlu bakacağım.
Aslında burada oyunu bozan Nvidia'nın donanım çözümü olması. Nvidia da yazılımdan yapsa bu işi.
Evet.
Adamın biri de çıkacak ki, bak ben monitör ürettim, ikisinde de çalışacak işte. Sen, ama onda G-Sync çalışır başka özelliklerle, bunda FreeSync'e göre çalışır, başka ek özellikler gelir. Çünkü birazdan FreeSync'te konuşacağız, AMD başka şeylerden de bahsediyor.
Ya orada Nvidia'nın bunu ilk çıkartıp kendine özgü bir donanımla çıkartması sorun.
Işte. Tabii sorun
bu. AMD çünkü bu konularda ben çok uzun konuştum AMD'nin uzmanlarıyla. Adam diyor ki benim diyor yaptığım şey, bu VESA'nın görüntü standartlarını oluşturan firma, işte HDMI'ın, DisplayPort'un kendi içinde bulunan mekanikler diyor. Ben sadece onları kullanıyorum diyor.
Aynen öyle.
Yani daha standartlara uygun genel bir şey FreeSync. Fakat ilk Nvidia çıktı. Güçlü bir firma, ürünleri koydu. Bir pazar payı elde etti. Dolayısıyla şimdi AMD yine ikinci oyuncu durumunda, yetişmeye çalışan taraf durumunda. Ben yakın vadede bir çözüm görmüyorum.
Bence de yok. Burada AMD'de hani FreeSync dediği zaman hakikaten lisans ücreti falan almıyor üreticiden. Yani aslında AMD oradan öyle bir direkt Nvidia gibi para kazanmıyor. Bu FreeSync 2'de birazcık hani onu da zorlayacaklar gibi. Çünkü AMD standart koyuyor. Bir lisans almaları gerekecek şimdi şeylerin. Ama tabii o yine AMD muhtemelen ondan para kazanmayacaktır da. Şimdi bazı şeyler koydular, setler koydular. İşte parlaklık değerin böyle olacak. Hı-hı. Renk değerin böyle olacak diyor monitör firmalarına. Daha çok şey istiyor şu an AMD'de. Ben FreeSync 2'nin ilki kadar yayılacağını bu şartlarda tahmin etmiyorum.
Ama o biraz herhalde bu HDR desteğiyle falan da alakalı bir şey. Evet.
HDR ile alakalı tabii ki.
Şimdi AMD'nin bazı iddiaları var. Hı-hı. Şimdi diyor ki HDR konusu Windows'ta diyor felaket durumda. Bir de HDR monitörler çıkıyor.
Doğru.
Diyor ki bu monitörler iki kere kendi içinde HDR dönüşümü yapıyor. Hı-hı. Ve sonuçta gecikme. Deli gibi gecikme şu oyunlarda bazı monitörlerde çok sorun olan input lag denen evet. gecikme bu HDR monitörlerde kabul edilmez düzeyde. Ve diyor böyle olmasına bu böyle olması da gerekmiyor. Saçma sapan oluşturulduğu için bu teknoloji diyor böyle. Ben diyor onu çözüyorum. Bir sürü diyor işi monitöre atıyorum. Sistemden alıyorum. Monitör kendisi yapsın. Artı gereksiz yere iki kere yapılan işleri falan da diyor düzeltiyorum. Kendi iş akışımda. Güzel ama hani FreeSync 2 FreeSync 1'i kapsıyor mu? Bunlar hal öyle belirsiz ki. Evet. Daha da kafa karışıklığı geliyor.
Kapsıyor gözüküyor ama abi ikisinin isminin aynı olması birazcık evet. Bence de hoş değil.
Ya aslında FreeSync 2 diye bir şey olması hoş değil. Bak Nvidia'da G-Sync'e ayar yapıyor falan ama evet. G-Sync 2, 3 diye aynen, bir şey aynen. çıkartmıyor. Bu zaten yeni çıkmış ve doğru dürüst anlatılamayan, anlaşılamayan bir teknoloji. Bir de ikincisini çıkartıp kafa karıştırmaya bence gerek yoktu.
Evet.
Ama yanlış düşünüyorsak bilemiyorum.
Yok ben de senin aynı fikirdeyim. AMD'de bir de Ryzen tarafında şu Zen işlemcisinin adı Ryzen oldu ya orada hareketlilik var. Anakartları. Anakartlar çıkıyor.
AM4 soketli evet. RX yok X470 miydi?
370.
370 Yonga seti.
Evet. Daha var aslında. Alt kırılımları da var da en tepe seviyesi X370. Tamam.
B350, A320, X300, A300 diye evet, gidiyor. Evet.
Gidiyor. Yani ne fark var dersen en tepe seviyesi işte biraz daha oyuncu sistemlerine yönelik olduğu için tek Crossfire SLI desteği orada X370'te.
Şimdi Intel 270 çıkardı, AMD 370. Bir yukarısı.
İşte şey de öyle B350. Orada B şey ne tabii hakikaten B250 idi.
Evet.
Kafalar karışacak
şimdi
gibi.
Bu B'yi falan da aynen kullanıyorlarsa evet, o zaman ne bileyim sevinelim mi şimdi?
Yine olan bize olacak anlatmaya çalışacağız.
Çünkü Intel'de X en yüksek Yonga setidir ama biraz farklıdır. Z her genel kullanım evet. yüksek performans Z'dir. H ve B vardır bir de. H daha çok işte iş için falan Pro, V Pro falan desteklidir. B de ucuzudur. He. Her şeyi lightlaştırılmıştır.
Orta aralarında şöyle bir fark var. Intel B'de overclock imkanlarını falan kaldırıyor ya.
Vermiyor.
AMD'deki B yapıyor. Sadece Crossfire'ı kesiyor.
İyi.
Bir de şey hoşuma gitti. USB 3.1 Gen 2 gerçek hani bizim sevdiğimiz
evet.
chipsette destekliyormuş. İyi. Native olarak.
Hani Intel çünkü 270'te üzdü evet. o konuda.
Bakalım bu anakartlar da işte işlemcilerle birlikte piyasaya sürülecek. Bu burada sene bizi meşgul edecekler.
Bunlar... Birinci çeyrekte birinci diyorlardı çeyrek. Ama hani şey anlarsın birinci çeyreğin en sonu anlarsın ya orada şey demiş biz orayı hedeflemiyoruz demiş. Hani daha erken sanki çıkacak.
Mart ayında şey Mart ayında Sebit Hanover. Ben sana söyleyeyim bunların.
Ne olabilir?
Hani çıkmasa da görüleceği yer ama çıkarsa da orası çıkacağı olur. Yer Mart'ın başı Sebit Hanover.
Olabilir.
Pek bir zaman kalmadı.
Evet.
Orada hani heyecanla beklenen başka bir şey daha var. Vega.
Ekran kartı tarafında.
Yeni işlemci GPU. Dünyası diyelim.
Evet. Yeni ekran kartı gelecek Vega ile yapılan artık hani şeyleri belli oldu. Hani nedir bu özellikleri vesairesi.
Evet.
HBM2'ler şunlar hepsi yine konuşuluyor gündemde. Ama yine de şeye beklemek lazım. Şimdi AMD şimdi Nvidia'da da var HBM'ler ama işte o profesyonel seride kaldı. Tesla'da kaldı. Şeye geçmedi. 1080'lere geçmedi. Burada da AMD'nin de bir profesyonel serisi duyuruldu. Şimdi bize gelecek Vega'lar oyun kartlarında bunların bu teknolojilerin açıklanan teknolojinin kaçı olacak ondan çok emin değilim.
Vega'da HBM de var.
Var.
Cache de var.
Cache de var.
Yeni bir
girişim
olarak diyelim yaklaşım olarak.
Evet.
Cache de var. Deli gibi iyileştirme var.
Çok iddialı.
Zaten Polaris'in üzerine geliştirilen bir şey.
Evet.
Ama bayağı bir gücü arttırıyor.
Yani yaptıkları demolarda 4K 60 FPS'ler gösterildi.
Evet. İşte Microsoft'un da Project Scorpio diye bir şey duyurması 2017'de çıkacak. İçinde bu olacak. Ona güvenerek. Hmm. Onun da hedefi 4K 60 kare çünkü.
Evet.
İşte buna güvenerek o duyurular yapıldı zamanda.
Bunların tabii alt kırılımları yine olacak Vega serisinin de. Daha hani en tepe seviyesi, ortası, altı. Göreceğiz. Evet.
Bunda ilk yarıda diyorlar. 2017'nin evet. ilk yarısı.
Hadi yani gene, yaza.
Yaza doğru evet.
480 ne zaman geldiyse evet. elimize bunlar da o zamanlar gelir.
Evet.
Haziran mıydı?
Ne işte, yaza. Bir şeydi. Computex o da. Hı. Haziran ayı Computex.
Doğru. İhtiyacı var AMD'nin, o bile birazcık hani geç kalıyorlar. Bu daha Nvidia'nın önünde mis gibi 6 ay rahat hani tepede.
Dersini çalışmak evet, için zamanı var.
Evet. Intel'in compute kartını gördünüz mü ya?
Yani compute stick'i gördük, kullandık.
Adam kart yapmış artık ufacık, minnacık bilgisayar.
Kredi kartı boyutlarında evet. diyorlar.
Yalnız compute stick pek mutlu bir deneyim yaşatmamıştı bize. Evet. Windows 10 uyumlu değildi. Ama içi kendisi Windows 8 ile geliyor. Otomatik olarak Windows 10'a update ediyor. Bir de lisans falan işte bedava geçiş zamanı var falan. Yap diyorsun. Yapıyorsun. Makine çalışmaz oluyor. Niye? Windows ya. 10 o zaman hani şimdi düzeltilmiştir tabii. firmware update ile. O zamanlar Windows 10 uyumlu değilmiş. Benim günlerim geçmişti onu ya. Adam edebilmek için. Bir de emanet.
Bu biraz
ürün.
Evet.
Hiç iyi bir deneyim değildi.
Şöyle bir fark yaratacak. Bunu çok incecik yaptılar ya, bunu televizyona falan takacaklar direkt hani üreticiler canları isterse. Bir anda hani evet. senin içinde televizyonun...
İşlem modülü.
Evet, işlem modülü gibi.
Akıllı yapacaksın
akıllı
televizyonu
yapacaksın.
Onunla.
Kebrek falan var içinde, bayağı ciddi bir şey yani. Intel bir de şeyi gösterdi. Canon Lake, hani bir sonraki evet. işlemci. Gösterdi ama hani burada şu özelliği far falan demiyoruz. Sadece o şeyi gösterdi. 10 nanometre. Yani önemli evet. bir şey ve hani... Orada bir anda şeyi gösteriyor. Bu hani oluyor. Bu işler yolunda demek evet. için. Onu gösterdi. Bir de Intel'de şey işinde. Bu Project Alloy diye bir VR şey içinde Intel. Sunumunda da şey yapmışlar. Herkese kese kağıdı dağıtmışlar. Kusarlar diye. Yani VR.
Aman
yani.
aman.
Yani kim o aklı verdiyse onlara.
Gayet negatif.
Kusar olmuş yani, mu peki merak
yok, kimse kusmamış da.
Bir kere böyle bir hareketle sen o VR işini baltalıyorsun. Girdiğin VR işini yani.
HTC'den enteresan haberler var. Şimdi HTC
yaşıyor mu?
Yaşıyor ama daha çok artık VR olarak yaşıyor gibi bir şey. Telefonla diş filmden de değiller.
Sanal olarak yaşıyor.
evet. Şöyle HTC'deki bir defa şunu söyleyeyim. Hep söyledik. VR konusunda adamlar domine ediyorlar. Nerede VR var orada HTC'nin cihazları kullanılıyor. Ama biz de hep söyledik ya kafamızda o kablo demetiyle gezdiğimiz sürece bu iş tutmayacak demiştik. Burada onu kablosuz yapmanın yolunu gösterdi, açıkladılar. Bir modülle kablosuz iletişim kuruyor. Deneyenler diyor ki yani bir hani gecikme falan olmadı diyorlar. Ama işte bir bataryayla çalışıyor tabii ve 2 saat gidiyormuş o bataryanın da ömrü. Hmm. Öyle bir negatiflikle geliyor ama olsun, o kablodan kurtulmak için değer bence.
Evet.
Ya yani pilin yedeği falan olur.
Tabii devam çıkar, edersin.
Ötekini takarsın falan.
Ya zaten VR öyle 2 saat deneyimlenecek bir şey olmadığı için o bir de ona çıkartman için bahane olur. Şarja evet. koyacaksın.
Evet. Yani henüz hiçbirimiz 2 saat VR deneyimi yaşamadık. Hep kısa
sürede. Yaşamayacaksın sürede. Zaten.
Evet
hani,
yani yaşamasak da iyi olur. motion tracker duyurdular bir de. O da şey hani herhangi bir yere onu takacaksın. Onu algılamaya başlayacak. Hmm. İlla hani özel setlere ihtiyaç duymayacaksın. Hareketi algılamak için.
Koluna takacaksın.
Gibi.
Zaten şimdi move kontrolörü elinde tutuyorsun. Onda bir şeyler yapıyorsun. O onun içindeki bir parça onun hareketini algılıyor.
Evet.
O tamam, onu gerçekten işte yani ya da şöyle söyleyeyim, hani o move kontrolörün içindeki PCB'yi koluna bantla yapıştırsan piliyle şeyle çalışacak. Kolunla move'culuk yaparsın. İşte bu HTC o algılayıcı modülünü
evet.
giyilebilir. Başka şeylere bağlanabilir. Modül haline getirmiş.
Öyle. Snapdragon 835
evet.
geliyor. %27 bu, performans artışı.
Qualcomm'un oldukça iddialı bir
evet.
duyurusu oldu. Her şey güçleniyor. Ondan her şey yenileniyor. Abi. Evet. Grafik işlemcisi güçleniyor.
540 olacak.
Her şey var içinde. Ve 10 nanometrede. Bu hakikaten güzel. Ama tabii ki daha önce de 810'a da güzel demiştik. Sonra telefonlar ateş kesti.
Evet.
Umarım öyle bir uygulamada sıkıntı olmaz da baba bir işlemci, 2017'ye yakışır bir işlemci gelir.
Şimdi biz hep telefon konuşuyoruz. Bir yandan da Windows 10 cihazların içinde de görülecek bu diyor.
Evet.
Haber. Artık onun içinde i̇şte bir telefon
Microsoft,
var mı?
Microsoft normal Windows'u ARM'da çalıştıran bir arayüz, bir ara katman geliştirdiği için işte dolayısıyla o da ondan nasipleniyor. Bunun da çıkacağı yer Mart ayında yine ya da Şubat sonunda mıydı? Barcelona'daki Mobile World Congress.
Evet, orada.
Her şey bir fuara bağlanıyor ister istemez.
Microsoft da yeni bir bulut platformu duyurdu ama arabalar için.
İşte az önce konuşuyorduk ya, bir üst akıl olacak diyorduk burada. Evet.
Bunun da adı üst akıl mı yoksa?
Kendi zaten sunucu sistemleri var Azure biliyorsun. Bunu işte arabalar özelinde entegre edebileceğin, tabii farklı hizmetler de sundu. Bizim son kullanıcının işine yarayacak bir şey değil ama firmalar bunu kullanarak kendi araçlarını birbirine bağlayacak.
Evet.
Benim Forza'da yaptıklarımı umarım aktarmıyordur buluta. Yani aktarıyor biliyorum da hani drive atar şeyinde hani kullanmıyordur umarım o davranışları.
Sen çünkü sadece gazla kullanıyorsun arabayı.
Ya freni sürtünce kenara yavaşlıyor zaten. Başkasına çarpınca yavaşlıyorsun.
Intel Here'ın %15'ini almış.
Şimdi almadı da işte bir yatırım, evet, öyle yatırım. Bir. Here zaten artık hani bizim telefonlarımızda yazılım olarak, harita yazılımı olarak yüklü de Here onu geçti. Here artık bu araç, ya o elindeki deli gibi harita bilgisini falan, trafik bilgisini kullanarak Here'da artık kendi giden araç platformu olmak için uğraşıyor. Zaten Here'ı otomobil firmaları satın aldı.
Evet.
Intel de işte orada da bir tuzumuz bulunsun diye bir %15'lik bir girişle Here'a ortak oluyor. O platform bakalım bir ürün haline ne zaman gelecek, yani araç yönetimi anlamında.
Evet, Nvidia GeForce GTX 1050 serisini GPU'larını laptoplara da getirecekmiş. Onun duyurusu vardı bu hafta.
Tamam.
İyi olur çünkü 1060 ve 1070 yine rakipsizlik nedeniyle birazcık pahalı o sistemler. Bu biraz daha ucuz olacak.
Evet.
PlayStation VR'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Ondan 700.
1700, 1699
falan diyorduk zaten.
Bir konsol parası olacak. İlk duyurulduğunda bile gayri resmi olarak bir konsol parası olacak denilmişti. Evet işte bir, hem de Pro parası mı?
Yani. Evet,
PlayStation 4 Pro parası. Yalnız ayrıca kamera alınacak. Onu kamera tekrar alınacak. Hatırlatalım. Yoksa kameranız o fiyata kamera olacak. Dahil değil. Bazı arkadaşlar şeye çok takıldı. O fiyata Move kontrolcüleri de dahil değil. Fakat şimdi kamera olmazsa çalışmıyor.
Evet.
Move kontrolcüleri olmadan bayağı bir şey oynuyorsun. O her şeyde onlar gerekmiyor. Normal PlayStation kontrolcüsüyle genelde uygulamalar çalışıyor. Zaten şu anda o içinden çıkan bir demo diski var. Onun dışında hani pek öyle oynayabilecekleri bir şey de yok. Ama hatırlatalım, kamera ne kadar?
280 TL. Oo,
2000 liraya tamamlıyor mu yani?
Tamamlıyor.
2000 liraya tamamlanıyor. Kamera şart.
Evet. Az önce bahsettik, hızlı geçebiliriz. Intel 7. nesil masaüstü işlemcilerini çıkardı. Anakartlar da çıktı.
Z270'li anakartlar, B250'li anakartlar.
Biz 270'in incelemesini de yaptık. Tahmin edeceğin üzere pek bir fark yok. Hani performans olarak da yok. Zaten bu sefer Intel yurt dışında da bayağı eleştiri almış bu konuda. Hani pek bir şey hissedilmiyor. Niye var böyle bir şey oldu diye. Bir tek yüzünü güldürecek kesim var. Hakikaten bu Intel, bu 7. nesil daha çok overclock oluyor. O da işte prosesin iyileşmesinin sebebi. Overclockçular sevecekler. Onun dışında heyecan verici bir şey yok. Haberleşme hizmetleri reklamlarına Türkiye'de düzenleme geliyor.
Ne gibi?
Şöyle mesela herkes yapıyor bunu. En hızlı biziz diyorlar ya.
Evet.
Artık onu öyle yapamayacaksınız. Tüketiciyi aldatıcı, daha doğrusu laboratuvarda yapabildiğin şeyi gerçek hayatta da oluyormuş gibi lanse edemeyeceksin. Bu en önemli şey bence. İşte biz 1000 megabit hıza
ulaştık. Bizim 4.5G daha bir 4.5G falan. Heh. Öyle reklamlar var çünkü.
Evet. Onlara işte...
Bizimki daha 4.5.
Yani 4.5G ile atıyorum işte.
5'i daha büyük noktadan sonra.
300 megabit transfer hızları elde ettik falan diye reklam yapıyorsun da gerçek hayatta o hızları elde etmiyorsun.
Var. Mesela bir gigabit hızında internet bağlantısı sağlayan bir firma var. Fiber'den. Mesela onun reklamlarında diyor ki işte şeyi film dosyasında 700 megabayt mı ne diyor. Evet. İşte şu kadar saniyede download edersiniz diyor. Edeme. Onlar hani matematik hesap yapmışlar. 1 gigabit şu kadar megabayt saniyede falan. O öyle olmuyor. Ethernet kartları hiçbir zaman 1 gigabit Ethernet 1 gigabit saniyede 1 gigabit aktarmıyor. Onun bir verimliliği var. Kötülerinde %70 falan hatta. Mesela onu bir çok teknik bir şey olduğu için tabii ki radarlara yakalanmadı. Rakip firmalar bir bu böyle olmaz ispat edemezsiniz deseydi mesela olurdu ama ona kalana kadar gelene kadar biz neler tabii gördük. Harran'la Emine'ler falan Amerika bizim 4G'miz Amerika'nın 3G yok bizim 3G'miz Amerika'nın 4G'sinden hızlı falan böyle akıl tutulmaları. Benim gigabitim bilmem ne onlarda lafı bile olmaz öyle bir ortamda.
İşte artık öyle reklam yapamayacaklarmış. Ve hani şey var bir de diyor ki işte bir kurumun tanıklığını göstererek yani şunların yaptığı
teste göre
falan onları da diyemeyeceklermiş. Ama şeyi serbest bırakacak. Yani diğer reklamlarda rakiplere ait isim, marka, logo onları kullanabilecek misin? 1 Ocak 2018'den itibaren. Hani onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Nasıl kullanacaklar? Yani ben işte birisi çıkıp Turkcell'den hızlıyım mı diyecek, daha mı ucuzum diyecek.
Ya o benim eskiden beni merak ettiğim bir şeydir. Çünkü mesela eski bilgisayar dergilerine çok bakıyorum. 80'li yılların Amerikan dergilerinde direkt şey var. Hmm. Adam diyor ki ben diyor kompak uyduruyorum XY25 IBM işte o model 5150'den hızlı diyor. Hani bunu direkt yan yana koyuyor. Doğru, tablo yapıyor bilmem ne. Direkt reklamda ürün karşılaştırma var falan. Günümüzde görmüyoruz ama öyle şeyler.
Evet.
O zaman olmuş.
Şey olduğunda bile andırdığında bile ismini söylemeyi bırak. Biliyorsun bir reklamda bir 532 hikayesi geçmişti.
Evet, 532 neler olmuştu.
Futbol şeyinde. Ona bile itiraz edilip yayından kaldırtılmıştı.
Şimdi yapabileceksin açık açık. Bakalım enteresan olacak. Bir de diyorlar ki şimdi bir hizmet satılıyor. Tabii o hizmetin bazı şartları var. İşte coğrafi koşullar, tamam. Şu bu, o değişiklikler. Onları hani böyle zart diye böyle bir artık kimsenin okuyamadığı
yazı
bir şey geçer ya. İşte onu okutturacaksın diyor. Yani anlaşılır bir şekilde.
Ya dış ses söyleyecek. Ya da
dış ses söyleyecek diyor, evet. Ya da yazı geçecekse de okunaklı olacak diyor. Gizleyemeyeceksin diyor. İnşallah diyoruz.
Şu anda deliler gibi bunların nasıl çevresinden dolaşılır o düşünülüyor ajanslarda ve firmalarda emin ol.
Evet. Bu geçen haftanın gündemine yetişmedi. BTK bir kota konusunda bir adım attı. AKN konusunda. Ve dendi ki birazcık esneklik gelecek. İşte saat 2'den 2 ile 8 arasında kotayı saymayacağız. Downloadları kotadan saymayacağız. Evet, gece.
Mayıs ayında başlayacak diyor. Bir de şu 100 megabit kullanan adam bile 3'e düşüyor diyorduk. Orada bir kademeler geldi.
Kademe geldi, evet.
Hani 3'e düşmekten iyidir.
Hepsi daha iyidir, evet.
3'e düşmekten iyidir.
Bir de komple kaldırılması karara bağlanmış ama 2019 yılında. Evet. Ya da 18'in son günü. 2018'de.
Şimdi bir saniye, ben şunu anlamadım ama. Şimdi biz bunun videosunu bile yaptık. Dediler ki 2031 Aralık 2018'e kadar bu konuyu biz bir düşüneceğiz dediler.
Şöyle hemen açıklayayım.
Çok çabuk düşünmüşler o zaman.
Onun bir süresi vardı. Hem de bizden bilgi topladılar. Vatandaş da hatta form doldurdu hatırlıyorsan. Onun süresi doldu. Herkes vereceğini verdi. Adamlar onu karara bağladılar. Yani evet orada bir hızlanma var. Kesinlikle sen haklısın. Ben şeyi düşünüyorum. Ya hani artık BTK aslında yapın dedi. Hani inisiyatif kullandı. Şeylere bırakmadı ISP'lere. O arkada ne döndü bilmiyorum. Ama sonuçta kesin karar verildi. Bu sefer şey yok. ISP'ye soracağız olayı falan yok. Hmm. 2019'da hakikaten kalkıyor. Karar bu yani.
Vallahi tamam. 2019 geç. Görür müyüz bilmiyoruz.
Evet, çok geç tabii ki de.
Ama kalkıyorsa güzel.
O zamana kadar da ama Mayıs ayındaki yapılan iyileştirmeler bayağı bir toparlıyor.
Yine güzel tabii. Yani yine
geceleyin
güzel.
Falan kotaya dahil olmaması.
Şimdi hani
sınırı geçsen bile gece normal hızında kullanacaksın falan gibi.
Evet, onu düzenleme. Görmek
o isterim. Aslında birazcık da ISP'ler için işte deneme dönemi.
Evet.
Bilmiyorum, biz hani güzel haberlere o kadar hasretiz ki ya. Ben deli gibi kuşkucuyum. Şimdi hani bunun arkasından ne çıkacak diye bekliyorum. Hani kota tamamıyla başımızın belası. Aha. Ama
senin aynı fikirdeyim. 2019'da heyecanlanamıyorum maalesef. Hani bizim ülkemiz böyle bir ülke. Yapacak bir şey yok. Çok uzun bir, yani o kadar çok şey oluyor ki kısa zamanda bizim ülkemizde. 2019'u göremiyorsun.
Öyle bir korkaklık var ki hayata bakışımızda. Ama bunlar şimdi kağıt üzerinde süper.
Evet.
Tamam, 2019 uzak ama bekleriz.
Bekleyeceğiz. Alışmışız. Yapacak bir şey yok zaten. Evet.
Zaten o geceleri kotayı kaldırma falan işini gerçekten hayata geçirirsen ben bayağı bir susarım o konuda. Çünkü tamam, hani gece bırak download'a yapsın. Hani şimdi yapamıyorsun hiçbir şekilde. O zaman tamam, hani ben öyle şekilde bütün hayatımı da geçirebilirim. Tabii. Ama kalkarsa da
şöyle
itirazımız olmaz.
Şu anda o hizmetler var ama çok kısıtlı bir kesime paralı. İşte
TürkSat'ta evet. Var bir tek.
Evet. Süper Online'da da benzer bir şey vardı. Paralı ama para veriyorum yani ben buna. Ayda 10 lira ekstradan al.
Şimdi bunların ama işte hepsi şey var bak, veriyorsun kullanıyorsun. ADSL'de evet. O da yok.
Evet.
Benim derdim herkesin kullandığı hizmetlerin iyileştirilmesi.
Kesinlikle.
ADSL'de ne ek kota satın alma var ne böyle gece tarifesi falan
Mayıs
var.
Mayıs ayından itibaren olacak. İnşallah. Zorunlu.
Yalnız bak, olmayan bir şey var. Upload'la ilgili kelime geçmiyor.
Evet.
Evet. Ona yani orada bir şey yapmamaya niyetliler. Ama belli yani, kararlılar.
Doğru ama bak, orada da şey var. Biz sadece hızımız 3 megabit'e düşmüyordu. Upload da 1'e düşüyordu. Şimdi şeyi açıkladılar. Artık hızınız 3 megabit'e düşmeyecek. İşte 16'ya düşecek, 24'e düşecek atıyorum. Ama upload kaça düşecek? Onu söylemeleri gerekiyordu. Hiç söylememişler. O da tekrar 1 mi olacak yani?
Bence 1 olacaktır.
Bence de öyle olacak gibi geliyor ama bakalım, göreceğiz onu.
ADSL'de 1 de 1 değil zaten.
Evet. Ve hani şunu da söyleyelim. Bunlar açıklandığı için dikkat edin. Kotalarla ilgili hiçbir iyileştirme lafı da geçmiyor. Kotalar yine herhalde bu şu an ne kullanıyorsak öyle olacak.
Şu anki sınırlarda kalacak.
Şimdi Mayıs ayında böyle bir şey olacaksa kimse yeni paket maket tabii duyurmaz bu şeyde. Ama bir yandan da şu var. Fiyat konusunda da bir ya şey yok. Bir gelişme yok.
Bunun
şimdi
bir bedeli olacak mı bakalım?
Firmalar bunun karşılığında ya işte bizim maliyetimiz arttı falan diye güzel güzel artışlar yaparlar mı? Ya da her ay artan falan fiyatlar karşımıza çıkar mı? Neyse, biz iyi düşünelim şimdi. Kötü şey söylüyoruz. Kötü olacak sonra. Biz iyi düşünelim.
Bana ama çok sorulan, bizim yayından sonra bir soru var. Haklılar. Ya diyor, ben 2 senelik kontrat imzaladım. Bu iyileştirmeler bana yarayacak mı? Benim sonuçta
yarayacak,
imzaladığım hakkında böyle şeyler yok. Yarayacaktır.
Tabii yarayacak canım. O yarayacak da hani belki o kontratlardan cayma şeyi falan da gelir.
Belki.
Çünkü şartlar o kadar kökten değişiyor ki.
Evet.
Adam hani ya benim bu tarifeye niye mahkumum diyebilir. Ama işte hep de dedik, 2 senelik konu internetse 2 senelik kontrata falan girmeyin. Biz sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla dedik. Ha tamam, bazen mecbur bırakıyor seni firmalar. Hani kontrat yapmama şansın yok falan. Bence o kontratları bir bozma şeyi falan gelecektir. Büyük bir değişiklik olduğu için. Bu basit bir işte filanca firma fiyat düşürdü, ben kontratımdan çıkmak istiyorum değil. Dünya değişiyor.
Evet.
Bir anlamda.
Doğru. Bir de 3 megabit'e daha önce hani 1'den 3'e geçilmişti. Herkese geçmişti.
Evet Alt sınır 1'den 3'e çıkarken herkese uygulanmıştı. Burada da uygulanır muhtemelen.
Evet. Çok endişe etmeyin o yüzden.
Bu arada tabii o 5'e, şimdi ben mesela galiba 5'e düşeceğim artık. 3'e düşmeyeceğim.
Evet. Sen 5'isin.
O 5'de 5'in yüz güldürmeyeceğini biliyorsun tabii. Yani 5 megabit
çok bir şey
parayla değişmez. Satın almış bir internet tarifesi gibi bir verim alamayacağımı biliyorsun. Şu anda 3 megabitte internet kullanılamıyor. Düştün mü o AKN bilmem ne eşiğinden, damından düştün mü? İnternet kullanılamıyor. Normalde 3 megabit o kadar kötü değil.
Evet.
3 megabitle işini gücünü yaparsın.
Evet.
Biraz yavaş da olsa. O yüzden hani kalkması tamam. Kalktığı zaman işte bütün her şey, bu 24'e düştüm, 3'e düştüm falan zaten otomatik olarak ortadan kalkıyor. Bakalım. O Mayıs falan hepimiz için bir eşik olacak.
Eşik olacak. İnşallah iyi, güzel bir şekilde halledilir bu iş. Amerika'da FTC 200 dolarlık drone'ları almış ve ne kadar kolay hacklenebildiklerini göstermiş. Başkaları hacklemeden. Çünkü o şeyler falan, hatta bildiğimiz bu Parrot falan var ya, Türkiye'de de satılan onlar falan bunlar. Yani ciddi markalar, öyle gidip uyduruk şeyler almamışlar. O artık biliyorsunuz videoyu çekiyor, aşağıya yolluyor. Sen işte izliyorsun, kaydediyorsun. Neyse, onların hepsi böyle şifresiz falan gidiyormuş. Onlar
da oyuncak şeyinde, ayarında çünkü.
Ama işte hacklendiği zaman bayağı tehlikeli oyuncakları da dönüştürülebilirler.
Çektiğin videoyu adam izleyip tabii kaydedebilir. Bütün drone'u götürebilir.
Tabii götürebilir. Birinin kafasına indirebilir.
Şimdi kuşçular birbirlerinin kuşunu çalarlar. o işin şeyidir. Hani raconudur deyip birbirlerinin kuşunu çalarlar. Bu drone'da da öyle bir şey. Zaman işte İran'ın şey iddiası var ya, ben Amerika'nın
indirmişti değil mi?
Hava aracını drone. İşte yani İran biraz sallıyor o konularda, biliyorsun. Tam %100 güvenemiyorsun da biz hani onun sinyalini hackleyip ele geçirdik, düşürdük iddiası ya da işte indirdik iddiası vardı. Bunlar oyuncak. Bunlarda hiçbir şifreleme, güvenlik falan hiçbir şey yok.
Evet. Evet. Oradan da topluma mesaj verelim. Kimseye kimsenin kuşunu çalmasın.
Ya oradan cinayet çıkıyor canım. O kuşçular arasında kuş baza kız vermezler diye laf var. Bu böyle şeyler yüzünden. Çünkü kuştan başka şey düşünmez.
Güzel. LG görünüşe bakılırsa modüler telefon işinden vazgeçiyormuş.
Arnavut Şevket abimizi de anmış olduk. Anmış olan. Ya modüler telefon işinden LG niye vazgeçmesin? Asıl şey ne oldu? Project Ara.
Gitti o zaten.
Neydi? Phone Blocks falan. Hepsi gitti. Onlar ne oldu?
İptal oldu.
LG'nin ki zaten modüler telefon dediğin aksesuar.
Takıp evet. Çıkarıyorlar işte altında.
G5 miydi? Küçük
modül. 5 ve adamların hani tepe seviyesinde işinlerinden oldular bu telefon yüzünden. Ama bak biz demiştik G5 incelemesinde de. Şimdi sen bana G6'da o şeylerin çalışacağını garanti etmiyorsan, garanti modüllerin. Et. Ben niye alayım ki şimdiden kendimi sana bağlayayım, angaje edeyim?
Şimdi aynı şeyi Motorola deniyor.
O da
hem
deniyor.
De daha markalı modüllerle tabii. İşte Hasselblad fotoğraf modülü
tabii,
falan.
Tabii.
Daha kötü bir patlama mı olacak?
Motorola'da şöyle bir şey var. Motorola'nın Moto Z'sinin birkaç çeşidi var. Hepsinde çalışıyor. En azından tek telefon değil. Hani.
Bir de LG'ninki gibi böyle
daha bir adadı kendine.
Kapatıp açma falan gerektirmeden.
Evet abi. LG'de çıkartıyordun telefonu. Kapanıyor. Tekrar takıyorsun şarjör gibi. Hiç olmazsa Motorola'da öyle bir şey yok. Arkasına takılıyor. Ve telefon çok güzel. İncelemesi haftaya.
Bütün evet. Şey aslında bunu söylemek için bir düzendi bu.
Evet. WhatsApp da eski telefonlardan çekiliyormuş.
Çalışmayacak artık.
Evet. Yani eskiden çok eskiden kalan şeyler. Yok böyle şeyler de Android 2.2, iPhone 6 ve öncesi, iOS 6 ve öncesi.
Ondan bayağı eski.
Tabii bayağı eski.
Şimdi bunu zaten bunu duymayan yok, merak etme. Bunu herkes 3 noktalı haberlerle verdi. WhatsApp 1 Ocak'ta 3 nokta. Evet. İşte WhatsApp öyle bir şey yapıyor ki. Neymiş?
Telefonlarda çalışmayacak mesela. Evet. Ama eskilerinde. Giriyorsun abi. Evet.
Abi insanlar tıklamasınlar. Yani daha ne diyelim ki? Çok bağırıyor artık. Ben clickbait'im diye bağırıyor bütün haberler.
3 nokta.
Ya bazen merak ettiriyor ama böyle haberler ki clickbait olduğunu bile bile basıyorsun.
İşte semantik web gerçek olduğunda ben yazacağım browser'a, diyeceğim ki 3 sonu 3 nokta, başlığın sonu. İşte şey var ya şimdi, if this then that bilmem ne var ya, işte böyle olacak. Başlığın sonunda 3 nokta varsa gösterme. Tabii, hiç tabii. Görmeyeyim bunu.
Bir de vatandaşların şeylerinden, zayıf noktalarından yararlanıyor. Şimdi eminim şimdi girsem karla ilgili neler yazıyorlardır. Felaket şeyleri yapıldı ya haberleri.
Ya eskiden gazeteler 2 ayda bir birazcık satışa sıkışan gazete bedelli askerlik geliyor diye şey basardı. Başlık koyardı. O gün ya. Full satardı. Şimdi o internete aktarıldı o kafa yapısı.
Şeyi de hiç düşünmüyorlar. O haberler askerlikte öyle bir yansıyor ki, yani bir taş atıyorsun ama onun yansıması, dalgası askeriye de ne biçim oluyor? Ben gittim gördüm yani.
Gitmişsin daha ne şey olacak ki sen?
Çocuklar işkence çekiyor. Yani aylarca orada çıkıyormuş diye birbirleriyle mutlu mutlu konuşuyorlar. Çıkacak bir şey yok.
Ya çıksa ne olacak? Adam askere gitmiş zaten.
Askerlik kısalacak sen, diyor. Hayır.
O ayrı bir şey.
Evet, kısalacak
ama
diyor.
Ama orada basının suçu yok. Onu askerler kendileri çıkartıyorlar. Bedelli askerlik manipülasyonunu basın yapıyor. Ama o askerlik kısalacakmışı askerler kendileri çıkartıyorlar.
Benim laf çıkacak
dedikodu gazetesi.
Başka versiyonu onun.
Bir arkadaşımın başına şey geldi. Adam terhis oluyor. Kapıya gidiyor. Askerlik uzuyor.
Bir kere uzamıştı hatırlıyorum. Evet. Biz çocuktuk o zamanlar. O tabii kaderin şeyi. Gerçi o şey, o arkadaş biraz bence mizah yapmış. Çünkü o tabii, o evet. durumda akılını kaçırma olasılığı olduğu için adamın. Ama o şeydi hani, o kapıya kadar.
Tabii
hani
o kadar değil.
Postanede de hani postane kapanıyor, sıradakileri alıyorlar.
Zaten
o hesap.
Askerlik psikolojisi de son bir ay kala sen zaten gidiyormuş gibi hissediyorsun.
Bavul yani. Hazır. Evet.
Bunun yakın zamanda değil de dedemin zamanında işte 2. Dünya Savaşı patladığında bir senelik gitmiş adam 4 sene çıkamamış yani.
Tabii. Tezkere bırakıyorsun.
Evet.
4 yıl ya 4 yıl askerlik mi olur? Ya.
Oluyor.
Oluyor tabii. Oyun dünyasında pek bir şey yok. Ama Mass Effect Andromeda'nın artık tarihi belirlendi. Videosu çıktı. Tarihi kesinleşti. Mart 21.
İşte bu derece habersizlik. Şey gibi. Kutusu görüldü. Hmm. Haberi gibi. Tarih kaç?
21 Mart. Bu sene geliyor. Bence iyi bir tarih.
İlk üçünü oynamayan bunu oynayabilecek mi?
Oynayabilecek ama yani ilk üçünü oynarsanız da iyi olur. Şöyle burada Andromeda'ya...
Bence de iyi olur da bir oynayamaz.
Andromeda'ya gidilecek. Çünkü yani şöyle paralel bir senaryo ilerleyecek. Diğerinden tam bağımsız değil ama bağımsız. Çünkü işte şey ilk oyun üçlemede bir felaket olacak, bir sağlama alalım kendimizi, bir Andromeda'ya atalım diye bir ekip gidiyor. Sen bu sefer onların maceralarını oynuyorsun.
Ben onu oynayamıyorum. 14 Şubat'ta çünkü benim oyunum geliyor.
Ne geliyordu?
Forerunner.
Ha Forerunner geliyor.
14 Şubat. Hiç unutmayacağım bir tarih. İnşallah süper çıkar da.
Çok gaz veriyorsun
yani. Andromeda ile. Ya tabii ki hayal kırıklığı olacak. Şimdiye ya, kadar hangisini beklediğimiz gibi oldu.
Videolar falan güzel ama bayağı.
Videolar güzel. Evet.
Bir beta falan yapacaklar herhalde. Bilmiyorum bakalım yapsınlar. Bekliyoruz.
Evet biz bir şeylere kaydolduk ama.
Açık beta'ya kaydolduk.
Benimki
da
Viking.
Olursa.
Viking mi?
Seçtim şeyimi şimdiden askerimi falan.
Tarafımı diyorsun.
Japon'u mu seçeceğim ya? Viking'i seçerim. Hepsini döverim.
Evet.
Vikingler.
Haberlerim bu kadar gözüküyor. Sizler bir şey ekleyecek misiniz ilk videolu gündemde?
2017'nin ilk gündemi böyle videolu oldu.
İstiyorlar.
Jestli oldu.
Evet.
CES.
Evet.
Çünkü gidemedik biz buradan biz konuşuyoruz.
Evet oturduğumuz yerden konuştuk.
Evet.
Video istenen bir şeydi. Çünkü YouTube'da öyle, yani biraz da mantıksız oluyordu. Adam çünkü YouTube'da yaşayan bir kitle var. Evet. Giriyor gündem diye bir şey var.
Ne zaman görüntü başlayacak diye 1,5 saat dinliyor adam isyan ediyor. 1,5 saat bekledim görüntü gelmedi diye. Haklı.
Haklı tabii.
Ama şimdi şunu söylemek lazım. Hani sözü de çok uzatmayalım bittikten sonra. Şimdi tabii istenen şey şu olacak. Biz burada 3 tane adam konuşuyor. Mikrofon falan var. Evet. Saçma sapan bir şey. Asıl tabii istenen şimdi insanlar istiyor ki Mass Effect Andromeda deyince onun görüntüsü girsin falan. O öyle olmayacak. Yani. Çünkü o cidden tabii ideali o.
İdeali
o canım. Olması gereken 21. yüzyıla yakışanı o ama onun için bir adamın işinin o olması lazım. Yani o şeye yetişmez. Cumartesi gecesi yapılıp da şey değil. En iyi ihtimal pazartesiye yüklenir o. Ki en iyi ihtimal adamın
gündemden
başka işi
uzun
yoksa.
Oluyor çünkü zaten. Evet. Yani 1 saat, 1,5 saat. Yani.
Ya bizi görmek istiyorlardı. İlla öyle bir inatları vardı. Sizi görelim, sizi görelim. İşte artık
gördünüz.
Göreceksiniz.
Bir daha da herhalde. gerçekten hani ideali bu konuşulanların hepsinin görüntüsünün tabii. girmesi. Ama o tam bir televizyon programına dönüşüyor. Dediğim gibi hafta sonu çalışacak birini bulacaksın.
Ya da gündem 15-20 dakika olsun. Tamam yapalım.
Evet.
Yani. Hafta sonu çalışmaya razı olacak birini bulacaksın. Adam hakikaten hafta sonlarını bu işe yarayacak. Pazartesi, pazar gecesi upload edecek. Ya başka şey düşünemiyorum ben. Ben de bütün hafta zaten çalışan benim ekibimin mümkünü yok. Adam yok. Hafta sonu bayılıyor zaten.
Tabii.
Evet. Yorgunluktan.
Yine de söyleyelim. Bu podcast devam edecek. Yani podcast olarak da MP3 olarak da evet. dinlemeye devam edebileceksiniz. İsteyenler de bundan sonra işte videosunu izlerler artık. Evet. Bir sonraki gündemde haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.